Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Bu yanlış bir yanaşmadır.
Ben İslam'ın harici merkezler siparişini yerine getirir.
İran şey terörist günü ve o işim o için yetiştirir.
Her şeyi gülüsün hafta yaran gibi yaşamak. Ausgelöst. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha karşınızdayız. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve Hollanda arasında gerginlik büyüyor. Türkiye-Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerdeki gerginlik büyürken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'da istenmeyen kişi ilan edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya Rotterdam'da yaklaşık 4 saat süren bekleyişinin ardından polis eskortuyla sınır dışı edildi. Öte yandan bu olayın ardından Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Hollanda'da yaşayan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak Hollanda'ya çok ağır cevap verileceğini bildirdi. Şimdi gündemi bu konuyla ilgili değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyiciler. Araştırmacı ve yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizim telefon hattımızdadır. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz gündem çok sıcak. Özellikle Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginlikler medyaya bomba gibi düştü aslında diyebiliriz. İstanbul Beyoğlu'ndaki Hollanda konsolosluğuna da Türk bayrağı çekildi. Bu hakim olan tabloyu siz nasıl tespit ediyorsunuz?
Evet, bütün dinleyicilere saygıyla selamlarımı iletiyorum. Yayınınızda başarılar diliyorum. Bilindiği gibi bir süredir Türkiye gündemine Türkiye-Avrupa ilişkileri hakim olmuş durumda. Türkiye-Avrupa ilişkileri artık Türkiye gündemini bir bütün olarak basının gündemini derinleyecek bir nitelik kazanmış durumda. Ve bu gittikçe ne yazık ki nabzı yükselerek artıyor. Her gün yeni olaylarla, yeni gelişmelerle bu durum daha da artıyor. Bu da aynı zamanda Türkiye'de farklı değerlendirmelere, farklı tartışmalara yol açabiliyor. Ve bugün de yaşandığı gibi bu sabah başkonsolosluğa Türkiye bayrağını çekme gibi bir durum yaşandı. Tabii bunu değerlendirirsem bir bütün olarak Türkiye'de hayati bir seçim şu anda gündeme geliyor. Bütün bir bütün olarak bunun hamleleri biçiminde düşünmek yerinde olacaktır. Çünkü Türkiye'nin kaderini belirleyecek ve daha doğrusu Türkiye'de yapılan tartışma itibariyle bir kişinin kaderini belirleyecek bir seçim şu anda Türkiye'nin gündemine girmiştir. Şimdi bunun çalışmaları yapılırken tercih şöyle olabilirdi. En demokratik biçimiyle bütün güçlerin, bütün partilerin, bütün her insanın kendi seçimini rahatlıkla demokratik bir seçim çerçevesinde yapma ortamı sağlanabilirdi. Bir bu böyle olabilirdi ama ne yazık ki bunu seçmeden ziyade daha çok HDP'ye yönelik saldırılarla başlayan, HDP'ye yönelik devletin yaptığı baskılar ve özellikle Kürt bölgelerinde şehirlerin yıkılması, köylerin yapılması, insanların öldürülmesi, topluca sivillerin bodrumlarda yapılarak öldürülmesi biçiminde bir nitelik kazandı. Şimdi böyle olunca artık bu normal bir gidişatın dışına çıkmış oluyor. Ve bir bütün olarak Türkiye'nin gündemi de buna göre bir karakter kazanmış oluyor. Bunun artık süreç içerisinde Türkiye'nin dış politikasını da belirleyecek bir karakter, bir davranış, bir ahlak haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Günümüzdeki gelişmeleri tabii ki bu sürecin bir parçası olarak değerlendirdiğimizde gelişmeler anlaşılır olacaktır ve gerçekliğine oturacaktır.
Evet,
Türkiye-Avrupa ilişkileri şu anda bu seçim vesilesiyle bir yandan Türkiye'nin hükümetin değerlendirmek istediği bir hamleyle bir seçim çalışması, tırnak içine alarak söylüyorum, seçim çalışması biçiminde Avrupa kitlesini, Türkiye kitlesini etkilemek ve onları kendi düşünceleri doğrultusunda örgütlemek amacıyla yapmak istediği bir çalışmanın parçası olarak bir kriz gerekçesi haline getirmek istiyor. Birkaç günden beri her gün bir biraz daha yeni olayların da eklenmesiyle hükümet düzeyinde şu anda hükümetin Avrupa ile ilişkilerinin çok ciddi bir krize dönüştüğünü görebiliyoruz.
Evet.
Bunu şöyle bir benzetme yapmak da mümkündür. Şimdi bir zamanlar Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle başladığı bir kriz süreci vardı, hatırlarsınız. O krizin gittikçe her gün biraz daha derinleşerek bugüne geldiğini, her gün daha da derinleşerek hiçbir dost ülke bırakmayacak biçim kazandığını ve kimi çevreler tarafından da bir kabadayı siyaseti, kabadayı dış politika siyasetinin yenilgiler getirdiğini biçiminde değerlendirmeler yapılmıştı. Şimdi benzer bir durum Avrupa ülkeleriyle de gündeme girmiş durumda. Şimdi yapılacak seçim çalışması, eğer ki normal seyriyle yapılacak bir seçim çalışması olsaydı, inanıyorum ki böyle bir krize dönüşmeyecekti. Birçok çevrelerin değerlendirmeleri de bu şekilde. Normal bir seçim çalışması ise yapılabilecek bir şeydi. Buna kimsenin de bir diyeceği yoktu. Fakat ille de bir süreni zoruna dönüştürme kaygısından ötürü şu anda Türkiye'nin işte Almanya'yla, Hollanda'yla, İsveç, İsviçre'yle, yani bir bütün olarak Avrupa ülkeleriyle bir krize dönüşen bir dış politikanın olduğunu görebiliyoruz. Bunun da tabii bazı yorum ve gerçek haberlerin niteliğine baktığımızda bazı şeylerin farklı olduğunu, Türkiye'ye farklı yansıtıldığını da burada görebiliyoruz. Türkiye basını Türkiye'yi çok farklı bir pozisyonda göstermeye çalışırken Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada Türklerin kendilerine yalan söylediğini, olayları tamamıyla çarpıttığını, yine Rotterdam Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamayla kendilerine çok farklı yalan haberlerin iletildiğini, krizin bir nedeni de bu olabileceği, muhtemel bu olabileceği ve bunun gittikçe derinleşmesiyle artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Avrupa'da, yani Hollanda'da istenmeyen bir şahsiyete dönüştüğünü, yani düşünün Türkiye'de hükümet bakanı Avrupa'da çok daha önceden çok ilişkilerin sıcak olduğu ülkeyle bir istenmeyen bir kişi olarak ilan edilebilecek düzeyde Türkiye'nin ciddi bir kriz yaşadığı bir sürece girmiş oluyoruz. Tabii bunun yarın ne getireceği hiç belli değildir. Ve seçime kadar nasıl bir seyri izleyeceği, nasıl bir sonucun olacağı hiç belli değildir. Gittikçe de gelişen, derinleşen bir krizle şu anda Türkiye karşı karşıya. Bunun da Türkiye'de yapılan genel değerlendirme artık bu seçimin hayır biçiminde sonuçlanacağı ve büyük oranda yüksek bir katılımla hayır çıkacağından korktuğu için hükümetin bilinçli olarak böyle krizleri çıkardığı biçimindedir.
Bu olayların ve gelişmelerin bütünü tamamen bu seçim kampanyaları ve anayasa değişikliği referandumu konusuyla ilgili ortaya çıkmış bulunuyor. Peki şimdi Türkiye'nin bu konuyla ilgili, yani bunu bahane ederek Batı ülkeleriyle ilişkilerini bozması ve daha kötü bir tabloda ilerlemesi sizce yani Türkiye'nin yararına mıdır acaba? Bir de şu soru gündeme geliyor Mehdi Bey. Şimdi Batı'nın tavrı bu karşı tutumlarıyla bu sisteme karşı oldukları anlamına mı geliyor sizce?
Şimdi Türkiye'nin yaklaşımlarındaki yanlış yaklaşımları bütün siyasetçiler ve gazeteciler ve aydınlar tarafından defalarca oldukça değerlendirildi. Çok fazla da silahla değerlendirildi. Eğer ki hükümetin gerçekten demokratik bir yönetim oluşturma yaklaşımı olmuş olsaydı bunlardan çok önemli fayda sağlayabilirdi ve bu konuda çok daha kazanımcı bir politikaya dönüştürebilirdi. İşte bunu yapmadığı için böyle aksine rejit bir siyaset ve yaklaşım sergilediğinden ötürü Orta Doğu ülkeleriyle bir bütün olarak ilişkiler krize dönüştü, savaşa dönüştü. Şu anda içeri girmiş ve nasıl çıkacağını da bilmiyor çünkü çıkamayacak bir pozisyona da girmiştir. Rusya ile yeni geliştirilen ilişkilerde benzer bir şey. İlkin çok kabadayca yaklaşımlar ve açıklamalar sonrasında yalvaran bir yaklaşımla şu anda ısrarla yalvara yalvara bir şeyleri tekrar düzeltme yaklaşımına gidiyor. Çünkü Rusya ile kriz, Rusya ile başlayan kriz Türkiye'yi çok bir ekonomik bunalıma sürükledi. Şimdi benzer bir yaklaşımı da aslında Avrupa'yla görüyoruz. Şimdi Avrupa'yı, Avrupa yaklaşımlarını işte diğer Arap ülkelerine benzetmezse çok farklı olur, çok yanlış olur. Çünkü Avrupa'da yani eleştireceğimiz birçok yönü olmakla beraber belli oranda bir insan hakları, bir demokrasi kültürünün genişliğini görmek de mümkündür. Bazı şeyler böyle bir kabadayı kültürüyle, kabadayı yaklaşımıyla siyaset yürütülmez. Hele hele diplomatik devletler arası ilişkiler bakımından. Burada şunu da Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamada işte Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiği biçiminde bir açıklama da vardı. Şimdi bakıyorsun yani Viyana Anlaşması'nın özü, niteliği şeyi farklıdır. Çavuşoğlu'nun yaşadığı pozisyon farklı. Yani burada çok çok zarara işleyen, tekrar Türkiye'nin zararına işleyecek bir sürece ısrarla Türkiye sokuluyor yani. Nasıl ki Türkiye ısrarla bir Orta Doğu bunalımına, savaşına sürüklenmişse, nasıl ki ısrarla bir Rusya krizine sürüklenmişse, benzer bir şekilde Türkiye şu andaki mevcut hükümetin yaklaşımıyla ısrarla Avrupa'yla ilişkileri ciddi krizlere getirebilecek, krizlerle yüzle getirebilecek, kopma noktasına getirebilecek bir yaklaşıma doğru gidiyor. Bu da tabii ki Türkiye'nin çok zararına olacaktır. Çünkü milliyetçiliğin körüklenmesi ki Büyükelçiliğe bayrağın atılmasını biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Bazı grupları böyle kışkırtarak, yani kimse diyemez ki polis yoktu, polis güvenlik alamadı da bir şahıs sadece gitti, bayrağı astı, ondan sonra ortadan kayboldu. Bunu çocuklara mı söylüyorsunuz? Yani açık ki burada bir kışkırtma vardır, açık ki bir şeyimiz vardır. Yani bunu kimse izah edemezsiniz. Bir büyükelçilik gibi önemli bir kurumun işte sadece sıradan biri gitti, bayrağı astı, ondan sonra biz görmedik, valla kaçtı, kayboldu. Demek yani bunu sadece kendini saflığa sürüklemek olur yani. Başkasını kandırmak, aldatmak olmaz bu yaklaşımlarla. Bu bakımdan bu olayları değerlendirdiğimizde Türkiye hayatının seçimini tabii ki yaşıyor. Tabii ki hayatının seçiminde de sokağın bir bütün olarak sokağın %65'e yakın nabzı hayır biçiminde tercihini belirlemiş durumdadır. Hükümetin bu durumlardan korkmasının bir sonucu olarak da ne yazık ki halen Türkiye çok ciddi krizlere doğru götürebilecek yaklaşımlara gidiyor. Halbuki sakin bir şekilde seçimin sonucuna saygılı bekleyebilirdi. Fakat ne yazık ki daha önceki yaşadığımız özellikle son iki seçim itibariyle hükümetin hiç de saygılı yaklaşmadığı gerçeği göz önüne alınarak bu seçime de şu anda sonucu belli olan, yani hayır olmuş olan, hayırın %65 biçiminde çıkacağı bir seçime şu anda hükümet kendi tavrını ortaya koymuş oluyor ve buradaki saygısızlığını da ortaya koymuş oluyor. Soğan değerlendirmesi bu şekilde.
Bu olayların ve gerginliklerin yaşanması vatandaşın oyunu Türkiye içinde sizce nasıl etkileyecektir?
Vatandaşın bu seçim Türkiye tarihinin hiçbir seçimine benzemeyecek verileri görüyorum. Ben kendim de görüyorum. Bu hafta da içerisinde de görüyorum. Tamamıyla farklı. Yani bu seçim, bu referandum Türkiye'nin tarihinin hiçbir seçimine benzemeyecek kadar halk bazı şeyleri daha iyi kavramış. Çünkü ekonomik bunalımı yakından en hayati düzeyde bu özellikle son seçim sonrasında yaşadı. Çok ciddi ekonomik bunalım şu anda Türkiye'de vardı. Ve bunun üstü müthiş bir şekilde örtülüyor. Yani sesi çıkmasın diye, fark edilmesin diye böyle bir gayret sarf ediliyor. Oysa ki Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik bunalım vardır ve esnaf oldukça krizdedir. Yani Rusya krizi diyebilirim ki AKP'nin oyunun en azında 1/3'ünü götürmüştür. Hükümetin çünkü gerçekliğini görmüş esnaf. Şu anda en yoğun ekonomik trafiğin olduğu alanlara gittiğimizde bir bütün olarak dükkanların ya kapandığını ya da kiralık diye yazıldığını görüyorsunuz. Bu Türkiye'nin ekonomik kalbinin olduğu bir yerde kalbin teklemeye başladığının işaretidir. Bu açıdan diyorum ki halk bu sefer çok daha gerçekçi, çok daha bilinçli, sorunlarını daha yakından değerlendirerek öylesi bir seçim yapacaktır. Yapmıştır da bana göre. Ve bunu da hükümetin bütün oyunlarını da görebilecek bir pozisyona girmiştir diye düşünüyorum.
Doğrudur. Efendim çok teşekkür ederim katıldığınız için röportajımıza. İyi çalışmalar diliyoruz size Mehdi Bey. Sağ olun.
Sağ olun. Teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, Türkiye-Avrupa Birliği ülkeler arasında yaşanan gerginlikler ve Hollanda-Türkiye gerginliklerinden yola çıkarak bu olayların Türkiye ve Avrupa ülkeleriyle yaşanan gelişmelerde nasıl etki bırakacağı konularında değerlendirmeler ve analizler dinlenmiş oldunuz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.